Ayrım 2. Bir İnsan, Oriana Fallaci, sayfa 18. Son haftalarda bu yoldan en az 10 kez geçmiş ve mayınları yerleştirecek en uygun yeri saptamıştın. Seçtiğin ilk yer kayalık bir kemerdi. Tepeden onu bombalamak, Zeus gibi üzerine yıldırımlar yağdırarak ilahi bir ceza vermek düşüncesi hoşuna gitmişti. Ne var ki bomba patlamayabilirdi. Çünkü infilak maddesi aşağıdan yukarıya doğru ateş alır. Bu nedenle dönemeçten sonra küçük köprüyü en uygun yer olarak seçmiştin. Oraya yerleştirilecek mayınlar 3-4 metrelik çukurlar açacak ve tahrip gücü yüksek bir patlama yapacaktı. Tek sorun, bombalar patladıktan sonra güpegündüz nereye kaçılabileceğiydi. Yorgacis, bütün suikastler karanlıkta yapılır diye boşuna söylememişti. Karanlık kadar insanı gizleyen hiçbir şey yoktur. Ya kaçarken görürlerse? Kaderi razı oldun. Zaten karanlık hoşuna gitmezdi. Karanlıkta yarasalar, köstebekler, casuslar harekete geçerler. Özgürlük savaşımına girişmiş kişiler değil. 7'ye çeyrek kala köprünün oraya vardın. Niko çabucak bavulu açıp mayınlara bağlanacak pitili verdi. Vermesiyle birlikte ağzından bir küfür seli boşaldı. Pitil yumağı karmakarışık düğümlerle doluydu. Ne yaptın vicdansız? Nedir bu düğümlerin hali? Ben hiçbir şey yapmadım. Tartışacak zaman yoktu. Düğümleri açıp düzeltecek vakit de yoktu. Hemen soyundun. Niko'ya gömleğini, pantolonunu, pabuçlarını teslim ettin ve yalın ayak, üzerinde tek bir mayo ile kayalıklar arasındaki sığınağına, göğsüne sımsıkı dayamış olduğun fitil yumağını fırlatmıştın. Şimdi de küçük köprü yerinde yok artık. Orayı toprakla doldurarak yolu genişletmiş ve dönemeci düzeltmişler. Oraya yeniden gelebilsen, köprünün bulunduğu yeri tanıyamazdın bile. Oysa ben anımsıyorum. O sabahla ilişkili olarak anlattıklarını da anımsıyorum. Senin öykünün, senin trajedinin, her şeyin başladığı yer ve zamandı bu. O sabah deniz çıldırmış gibiydi. Kıyı boyunca dalgalar vuruyordu. Hava da soğuktu. Ya da fitil uçlarının karışmasından ötürü sinirden üşüyordun. Huzursuzlaşmıştın. Makaranın nasıl olup da böyle karıştığını akıl erdiremiyordun. Belki Niko makarayı bagaja sertçe atmıştı, belki bağlamadığından araba sallandıkça ipler birbirine karışmıştı. Ne olursa olsun, 200 metrelik fitil makarası iyice karışmış, düğümün birini çözsen bir yenisi karşına çıkıyordu. Can havliyle asılıp fitili koparmıştın. Düzgünce bölümünü ele alıp uzunluğunu ölçünce bir küfür daha savurmuştun. Yalnızca 40 metreydi, gerekenin 5'te 1 kadar. Ateşleyip kaçmak için seçtiğin kayalık yer 200 metre ötedeydi. Şu anda her şeyi yeniden programlayabilir miydin? Nice hesap kitaptan sonra bu kayada karar kılmıştın. Siyah renkli Lincoln, dönemeçle köprü arasındaki yerden geçerken öyle bir an olurdu ki arabanın kaputunu bir trafik levhası yarı yarıya örterdi. Ve işte tam o anda ateşlemek gerekiyordu. Kaldı ki denizin kenarındaki o kayalıktan denize hemencecik atlayabilirdin. 40 metreden ateşlemek, ateşlemeden sonra 160 metre yolu koşmak demekti. Hem sonra yeniden hesap kitap gerekirdi. 40 metreden görüş açısı ne olacaktı? Bir ileri, bir geri adımlar attın. Böylesine kısa bir telle yolun altına, köprünün 10 metre yakınına dek sokulmaktan başka çare kalmıyordu. Buysa intihar demekti. Fakat başka çare de yoktu. Çünkü siyah Lincoln'un gelişi ancak o uzaklıktan fark edilebilirdi. Hangi anda geldiğini tam olarak görebilmek için asfaltın kenarından başını uzatman gerekecekti. Her şey bir an meselesiydi. Hedefin tam anında havaya uçurulabilmesi için işin en küçük bir yanlışlığa tahammülü yoktu. Artık işe girişme zamanı gelmişti. Lincoln genellikle saat 8'de geçerdi oradan. Şimdi ise saat 8'e çeyrek vardı. Beynin bir bilgisayar gibi çalışmaya başlamıştı. Hesapladın. O araba her zaman saatte 100 kilometre hızla geçerdi. 100 kilometre 100 bin metre eder. 1 saat 3600 saniyedir. 100 bini 3600'e bölersen 27 yapar aşağı yukarı. Demek ki Lincoln saniyede 27 metre ilerliyor. Saniyenin onda birinde ise 2 metre 70 santimlik yol alıyordu. Ama o saniyenin onda birini nasıl hesaplayacaksın? Kendi sesinle hesaplayacaksın diyordu Yorgacis. 1001, 1002, 1003 diye. Pekala. Öyle yapmalıydın. 1001 ile 1002 arasındaki zaman bölümünü ölçmek için birkaç kez deneme yaptıktan sonra mayınlara da son bir kez göz atmış, kabloyu germiştin. Hazırdın artık. Saat 8'e 5 vardı. Gerginliğini gidermek, kendini dinlemek için 5 dakika vardı. 5 dakika kadar öldüreceğin ve onunla birlikte belki havaya uçacağın adamın adı Yorgo Papadopoulos'tu. Etten kemikten bir insan olarak ona yakından bakınca kim bilir nasıl biri gibi görecektin onu. Onu yakından, etten kemikten bir insan gözüyle incelememiştim hiç. Hep fotoğraflarını görmüştüm. Fotoğraflarda bir kurbağayı andırıyordu. Gülünç bir tipti. Pis bıyıktı ve cin çarpmış gibi yuvalarında dönen gözleri vardı. Zaten diktatörler hep gülünçtür. Hepsinin de gözleri cin çarpmış gibi oynar durur. Çocukları korkutmak istercesine gözlerini açarlar. Yaramazlık edersen cezalandırırım ha, der gibi bakarlar. Bir gün onun fotoğrafına bakıp şöyle demiştin. Yüz yüze gelmek isterdim. Ama suikast hazırlamadan önceydi bu dediğin. Ondan sonra bir daha böyle bir söz çıkmadı ağzından. Son iki hafta içinde yol ve saat hesaplarını yaparken arabanın Logonisti'den ayrıldığı saati, süratini, konvoyun kaç arabadan oluştuğunu hesaplarken onunla yüz yüze gelme olanağım vardı. Oysa ne zaman siyah Lincoln yaklaşsa yüzünü çevirip sırtını dönüyordun. Evet, bunda tanınma korkusunun etkisi vardı. Fakat aslında yüzüne bakamıyordun. Bir düşmanın yüzüne bakınca her şeye rağmen bir insan olduğunu düşünüyorsun ve kim olduğunu, neyi temsil ettiğini unutuyorsun. Ve onu öldürmek zorlaşıyor. Bir otomobille suikast yapıyormuş aldatmacasına katılmak daha iyiydi. Bombaları hazırlarken, zamanı ve mesafeleri düşünürken, 100.000'i 3.600'e bölerken hep karşında otomobili görüyordun. Arabanın içindeki adamdan çok otomobili düşünüyordun hedef olarak. Ya şoför nasıl biriydi? İyi biri miydi yoksa kötü biri mi? Herhalde kötü olmalıydı. Yoksa bir diktatörün şoförlüğünü yapar mıydı? Ona hizmet etmesi olağan mıydı? Savaşta bazı sorular sorulmaz. Savaşta silah çekilir ve kurşun kime isabet ederse eder. Savaşta düşman bir insan değildir. Nişangah içine alınacak bir nesnedir. Hepsi o kadar. Eğer yanında masum biri, bir çocuk varsa çaresiz. Çaresiz mi? Haksızlıklara karşı haksızlıklarla savaşılır mı? Dökülen kana karşı kan dökülür mü? Hayır. Bu bir çare değildir. Zaten daha derin düşünülünce savaş örneğine başvurmanın da doğru olmadığı görülür. Savaş kavramından daha budalaca, daha gerici bir kavram yoktur. Hem zaten savaştan hiç hoşlandığın olmuş muydu ki? Askere gitmeyi bile istemiyordun. Askerliğini tecil ede ede, üniformayı sırtına geçirdiğinde 28 yaşına gelmiştin. Eline tüfeği almak bile mideni bulandırırdı. Şoförü aklına getirecek olsan, bir utanç duyar, kendini fena hissederdin. Arkadaşlarına tekrarladığını, kendini de yenilemek için çaba göstermeliydin. Tetiş, tetişi doğurur. Ezilinin, ezene karşı nefreti meşrudur. Biri sana tokat atarsa, öteki yanağını da uzatmaz, tokadı iade edersin. Bu adam özgürlüğü öldürdü. Eski Yunan'da zalim hükümdarı öldürenler için heykeller dikilir, başları defne dallarıyla süslenirdi. Ezberlediğin cümleyi de kendi kendine tekrarlamalıydın. Ben bir insan öldüremem. Fakat diktatör bir insan değildir, bir zorbadır. Birden bunların yalan olduğunu düşündün. Bu yüzden mi üşüyor, titriyordun? Ne saçmalıklar değil mi? Soyunmuş ve hava çok soğuk olduğundan ötürü değil mi? Soyunmuş ve hava çok soğuk olduğundan ötürü. Kayaların dibine çömelip ısınmak için kollarınla bacaklarını sardın. Motorlu tekne geliyordu. Kararlaştırıldığı anda gözükmüştü ve koya doğru gidiyordu. Ama ne kadar uzaktaydı. Ona ulaşabilir miydin? Bu sabahta su soğuk gibi. Eğer otomobille birlikte sen de havaya fırlasaydın ya da kıyıya vaktinde varabilseydin ancak o zaman söz konusu olabilirdi bu dediklerim. Yoksa böyle bir sorun olmazdı. Yaşam. Ne anlamsız bir şey yaşam. Bir fitili ateşliyorsun ve yaklaşmakta olan otomobil konvoyunun sesi kulağına gelmişti. Ayağa fırlayıp kendi kendine hüzünle hadi cesaret vakit geldi dedin. Beklenen otomobil konvoyuydu bu. Önde motosikletler vardı. 3 polis sağda, 3 polis de solda motosikletle geliyorlardı. Ardından refakat otomobili. Arda arda 2 cip. Can kurtaran arabası arkadan geliyordu. Daha sonra telsiz telefonlu araba. Onun peşinde 4 motosikletli daha refakat ediyordu. Ve nihayet siyah Lincoln. Onun arkasından da bir cip daha ve epey sayıda motosikletli. Az sonra dönemecin ardında kaybolacak. Orayı geçince tekrar görünecekti. Gürültü arttı. Daha iyi görmek için boynunu uzattın. Öndeki 2 motosikletli birden öne çıktılar. O kadar yaklaşmıştı ki neredeyse onlara dokunabilirdin. trafik levhasının önünde bir karaltıya dönüşmüşlerdi. Artık anlamıştın. O andan itibaren hiçbir şeyi birbirinden tam olarak ayırt edemeyecektin. Bu nedenle sezgiye dayanan ani kararla davranmalı, trafik levhasından ilk mayına dek 80 metrelik mesafe bulunduğu ve saatte 100 km hızla giden bir aracın da 80 metrelik yolu kaç saniyede alacağı hesabına göre hareket etmeliydin. Yaklaşık 3 saniye. Aklın ancak aşırı zorlamalara özgü bir hızla yeniden çalışmaya başlamış, vücudunda kas katı kesilmişti. Bütün sorun o yaklaşık sözcüğünde düğümleniyordu. Eğer 27 metrelik yol 1 saniyede alınabilirse, 3 saniyede 81 metre ederdi. 80 edemezdi. Yoksa birinci mayın geç patlamış olurdu, ikincisi de aynı biçimde zamansız patlardı. Sonuç olarak ateşlemenin bir anlık süre için geciktirilmesi gereği doğuyordu. Ne kadar sürelik? Basit. Saniyenin onda biri 2 metre 70 santimetrelik yol demek oluyorsa, bir saniyenin onda birinin üçte biri kadar geciktirilmesi gerekirdi ateşlemenin. Yaklaşık. Yeniden karşına o sözcük çıkmıştı. Tabii Lincoln'un süratı aynı kalırsa. Tanrım, saniyenin onda birinin üçte biri ne kadarlık bir süredir acaba? Bir göz kırpımı kadar mı? Hayır, daha az. Saniyenin onda birinin üçte biri, insanın zihninde kesinlikle ölçülebileceği bir zaman dilimi değildir. Bir saniyenin onda birinin üçte biri alın yazısı demektir. İşin burasında kadere teslim olmak ve vakit kaybetmeden işe koyulmak gerekir. Kadere teslim olmaksa kronometreye bakmamak ve daha yavaş saymak demektir. 1001, 1002, 1003. Daha mı yavaş olmalı? Evet, ama bu sayımda daha yavaş olmak ne demektir? İki cip geçti, can kurtaran geçti, telsiz telefonlu otomobil de geçti. Motosikletliler geçti, şimdi o geliyor işte. Siyah, geliyor. Biraz daha yaklaştı, biraz daha siyahlaştı. Az sonra trafik levhasının oraya ulaşacak ve karmaşık bir yığına dönüşecek. En büyük dileğim ve umudum elimin titrememesi. Titremiyor. Lincoln hızlanmasa ya da yavaşlamasaydı bari. Süratlenmedi, yavaşlamadı, yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaştı. 1001, 1002, 1003, ateş. Bir an için, sonsuzluk kadar uzun bir an için hiçbir şey duyulmadı. Sonra kulaklar tok bir gürültüyle uğuldadı. Ardından da patlayan taşların gürültüsü geldi. Kurşunlu renkli bir toz bulutu yükseldi. Tek bir bulut, tek bir gürültü. Tek bir mayın patlamıştı. Acaba neden? Üzerine bir taş bile sıçramamıştı. Bu nasıl olabilirdi? Olanlara inanmayarak üstünü başını yokladın. Kendine bir şey olmayışına sevinecek vakit olmadı. Çünkü yıldırım hızıyla anlamıştın ki sana hiçbir şeyin olmaması, girişiminin de başarısızlığa uğraması demekti. Bir zırhlı arabanın uçması çok daha büyük bir gürültü çıkarır, çok daha yoğun bir bulut tabakası oluştururdu. Çevreye sıçrayanlarda yalnızca ufak tefek taşlar olmazdı. Peki ters giden ne olmuştu? Ateşleme mi? 1001, 1002 diye sayma yöntemi mi, kader mi? Saniyenin onda birinin üçte biri hesaplanmamış mıydı? İkinci mayın neden patlamamıştı? Fitili mi iyi bağlamamıştın yoksa kapsül mü patlamamıştı? Ya da şekerin oyunu mu olmuştu? Hani biraz daha tatlı olsun diye bir kaşık fazla koyduğun şekerin oyunu mu? Bir yandan koşuyor, bir yandan da bu soruları soruyordun kendine. Olanlara inanamayarak üstünü başını yokladıktan sonra bilinçsizce kayalıktan aşağıya fırlamış ve koşmaya koyulmuştun. Şimdi koşuyor ve koşuyordun. Sana koşma hızını veren neden şuydu. Denize ulaşmak, dalmak, suda kaybolmak, yaşamak. Yaşamak. Birden denizi ayaklarının altında hissettin. Vücudunu çevreleyen, içine battığın buz gibi sulardı. Su gerçekten böylesine buz gibi mi diye düşündün. Ve bir ara denizin soğukluğuna dayanamayarak başını suyun üstüne çıkardın. Böylece olay yerinde olup bitenlere göz atma fırsatını da buldun. Polislerin tabanca elde sağa sola koştuklarını gördün ve bu sahne seni endişelendirdi. Ciğerlerini hava çekerek yeniden dibe battın, su altında yüzmeyi sürdürdün. İyi yüzüyordun. Yüzmede hep şampiyondun. Fakat deniz o sabah tahmininden daha dalgalıydı. Karaya doğru sert bir akıntı vardı. Bu da senin bir an önce kayaya ulaşacağını, karaya doğru itilmene neden oluyordu. Soluk alabilmek için bir kez daha su yüzüne çıktın. Polislerin olduğu yere bir kez daha baktın, sana doğru gelen var mı diye. Hayır, hepsi de patlamanın olduğu köprü altına yönelmişti. Seni görmemişlerdi. Rahat rahat yüzebilirdin. Ah şu ters akıntı, o da olmasaydı. Ya bitkinlik? İkide bir durup soluk alman gerekiyor. Bu da senin için çok değerli olan vaktin kaybına yol açıyordu. Ya dalgalara ne demeli? Şu dalgalara bakın. Dalgalardan biri seni küt diye kayalara vurunca sersemlemiştin. Kayalığın bir çıkıntısına tutulmuş durumda kalışın ne kadar sürdü? Bu vakit kaybının doğuracağı sonuçları ancak motorlu tekneyi görmeye çalıştığın anda anlayabildin. Tam 5 dakika beklemesini söylemiş, 5 dakikadan bir an daha geçe kalmamasını istemiştin. Onlara çok sert söylemiştin bunu, anlasınlar diye. Bu bir emirdir. 5 dakika geçince beklemeyip gideceklerdi. Şimdi ne yapmak gerekirdi? Bu yanlışlık nasıl düzeltilebilirdi? Yanlışlığı hemen düzeltmek için sudan çıkmak ve teknenin normal olarak dolaştığı yer olan koya, karadan gitmen gerekirdi. Seni bekledikleri için mutlaka görürlerdi. Yorgundun. Sudan kendini zor çektin ve ilk andaki gibi 2 büklüm koşmaya başladın. Epey keskin olan kayalar üzerinde koştukça ayağının bir yeri kesiliyor, her adım yeni bir acı, yeni bir yara getiriyordu. Buna karşılık epey hızla yaklaşıyordun koya. 50 metre daha yaklaşsan, 30 metre daha gitsen onlara sesini duyurabilirdin. İşte gelen benim, bekleyin geliyorum der ve denize dalardın. Birkaç kulaçtan sonra sana yaklaşıp tekneyi alırlardı. 30 metre, 20, 10, işte geliyorum, bekleyin beni. Motorlu kayık yerinden kımıldadı fakat açık denize doğru. Açıldı ve gitti. Evet, gitti. Seni beklemeden giden o teknenin uzaklaşması ömrüm boyunca unutamayacağım bir şeydi. Bekleyin, geliyorum, bekleyin derken o anda kendini zor kurtarabileceğin bir boşlukta kalmıştın. Ağlasam mı, bağırsam mı namussuzlar diye, düş kırıklığı. Şimdi ne yapmalı? Başını yola doğru çevirdiğinde refakat polisinin yolun üzerinde hemen bir barikat kurduğunu ve adamların sağa sola koşarak bağırdıklarını gördün. Kıyıdan gözlerinizi ayırmayın. Hareket eden her şeye dikkat. Saklanmak gerekirdi ama nereye? Göz bebeklerin çevreyi kolaçan ederek başını sokacak bir yarık, bir delik aradılar. İşte, şurada küçücük bir mağara var. Kayalıklar arasında ince bir yarık. Biraz sarp bir yerdeydi ama başka çare yoktu. Oraya ulaşmak gerekirdi. Oraya doğru emeklemeye başladın. İçine bir istiridyenin kabuğuna girer gibi sokuldun. Hatta ana karnındaki çocuk gibi yumuldun. Başını bacaklarının arasına alıp kollarınla da bacaklarını sarmıştın. Gece karanlığına dek orada kalabilseydin belki paçayı kurtarabilirdin. Çünkü arama taramanın bir sonu gelecekti nasıl olsa. Biraz da talihin yardım ederse oradan uzaklaşır, yola çıkabilirdin. Söylemeye gerek yok, önünde epey önemli sorunların vardı. Her şeyden önce geceleyin çıplak, üzerinde yalnız bir mayoyla ve pabuçsuz dolaşmak bir sorundu. Gerçi kıyı boyunca edindiğin arkadaşlarla seni evlerinde konuk etmeleri konusunda konuşmaların olmuştu ve evet ama onlara rastlayınca ne anlatabilirdin? Yöneltecekleri sorulara ne tür yanıtlar verebilirdin? Seni azarlar gibi bakışları karşısında hangi açıklamalarda bulunabilirdin? Kablonun kısa oluşu, makaranın karışması, yanlış hesaplar, saniyenin onda birinin 1/3 kadar bir zaman nedeniyle ya da kader yüzünden mi başarısızlığa uğradığını söyleyecektin. Ateşlemeyi fazlaca geciktirmiştin. Şimdi anlamıştın hatanı. 1001, 1002, 1003 diye biraz yavaşça saymışsın. Bu yüzden ilk mayını patlattığında Lincoln köprüyü 3 metre kadar geçmiş bulunuyordu. Ya ikinci mayın? Onun patlamayışını nasıl açıklayacaktın? Aman tanrım! Bunca çaba, bunca acı, bunca özveri, aylarca verilen uğraş bir hiç için. Hiç. Bunu düşünmemeliydin artık. Düşününce çıldırabilirdin. Zihnini başka düşüncelere yönelsen daha iyi olurdu. Şaşırtmaca bombalara, tepelerdeki ateşlere. Sen suikast girişiminde bulunurken bir bomba stadyumda, bir başka bomba parkta patlayacak, ardından da tepelerdeki ormanlık bölgelerde ağaçlar yanacaktı. Martin'in başına gelenler. Verdiğin talimat kesindi. Fakat bu emirler uygulanmış mıydı? Sen nasıl başaramadınsa, talimat verdiğin kişiler de başaramamış olabilirlerdi. Belki statta, parkta bombalar patlamamış, ağaçlar tutuşmamıştı. Hiçe hiçler eklenmişti. Yorgacis ne diyecekti bu işe? Ya politika esnafı ne derdi? İlerisini gördük diye övüneceklerdi. O malum çılgın. Partilerin, parti disiplininin yerine, ideolojilerin, mantığı yerine geçeceğini savunan, o kendini beğenmiş ati. Biz anlamıştık zaten onun ciddiye alınmaması gereken biri olduğunu. Yeter artık. Şimdi düşünülecek tek şey şuydu. Bu vartayı atlatmak. Fakat böyle 2 büklüm çömelmiş durabilmek, bir an için olsun ayağını ya da kolunu uzatamamak ne zor olmalı. Vücudunun uyuşan yerleri nedenini rahatsız ediyordur. Ya uykusuzluktan şişen gözlerin her şeye karşı kovuyor, gözlerini kapamamaya direniyordun. Bir tepede helikopter dolaşmaya başlamaz mı? Alçaktan uçuyordu. Üstünden sürekli gelip geçmesiyle pervanesinin kanatları sana bir ninni etkisi yapmış ve göz kapakların bir kurşun ağırlığıyla kapanmıştı. Ne kadar uyumuştun? Saatin bu konuda bilgi veremiyordu. Suya batıp çıktıktan sonra çalışmaz olmuştu. Bir ya da iki saatten az uyumamıştın herhalde. Fakat güneş epey yükselmişti. İçinde bulunduğun istiridye kabuğu yarığından görebildiğin incecik gök dilimlerinden içeri güneş sızıyordu. Hava soğuk değildi artık. Terliyordun bile. Belki de yakınında duyduğun sesler yüzündendi terlemen. Kayalıkları teker teker arayın dedikleri geliyordu kulağına. Helikopter de yine tependeydi. Bu kez çıkardığı ses de bet bir gürültüydü. Mitralyoz gibi çınlıyordu. Sanki tüm Yunan ordusu orada manevralara başlamıştı. Şuraya bir manga gönderin. Çavuş raporunu hazırlasın. Tek sıra halinde gitmeyin. Dağınık düzende arayın. Ardından da gürleyen bir ses, her yeri karış karış arayın. Tekrar ediyorum, karış karış diye haykırıyordu. Baş üstüne yüzbaşım ve göğün sana düşen bölümünde kayalığın tavanındaki yarıkta bir çift postacı göründü. Soluğun durmuştu. Neyse ki aradık buraları, hiçbir ize rastlamadık yüzbaşım diyen bir ses duydun. Peki, şimdi de daha üst bölümlere bakın, sonra da öteki yana gideriz. Derin bir nefeste ciğerlerin şişti. Yumruğunu sıkarak atlattık galiba diyebildin. Fakat tam o anda yüzbaşının ayağı takılmaz mı? Kayalıktan aşağı yuvarlanan yüzbaşı istiridyenin önüne düştü. Sakın ateş etme, ateş etme. Titreyen eliyle tabancayı sana doğru tutarak böyle bağırıyordu. Sen de ne cevap vereceğini bir türlü akıl edemiyordun. Neyle ateş edebilirdin ki? Sonra yüzbaşı bağırdı. Çık oradan, çık diyorum sana. Fakat boşunaydı uyarısı. Korku ve kızgınlıktan çok, şaşkınlıktan kımıldayamıyor, istiridyenin kabuğundan kendini söküp alamıyordun. Onlar çıkardılar seni. Düşteki martıya saldıran balıklar gibi üzerine hepsi birden atılırken, itişip kakışmadan birbirlerini çiğnediler. Seni ayaklarından çekip çıkardılar, ayağa kaldırdılar, her yanının uyuşmuş olduğunun farkına varmadan. Ayakta duracak halin yoktu ama. Martı gibi karşı koymanın çılgınca bir davranış olduğunu biliyordun. Onlar kalabalıktı, sayıları sürekli artan bir sürü üniformalı ve hepsi de seni itip kalkmaya, dövmeye bakıyordu. Biri şakaklarına ve gözlerine doğru iki tane indirdi. Biri her iki eliyle ağzını yırtarcasına açtı ve parmaklarını sokarak kim bilir hangi arayış içinde tükür, tükür onu diyorum sana diye bağırıyordu. Biri mayonu yırttı, içinde acaba bir şey saklıyor musun diye. Sonra ellerini başında kavuşturmanı emrederek kayalıkları tırmanmak üzere seni itip kalkmaya başladılar. Fakat zor yürüyordun. Kayalıklarda oradan oraya atlamaktan zaten yara bere içindeki ayakların her adımda bıçakla kesilmiş gibi oluyordu. Acıya dayanmak için biraz duraklayacak olsan, seni bir an önce götürmenin heyecanıyla tabancalarının kabzası ya da makinelerin ucuyla dürtüklüyorlardı. Sokağa ulaştığında bir anlık sevincin hemen üzüntüye dönüştü. Baktın ki mayın kocaman bir çukur açması gerekirken yalnızca 2 metrelik bir delik açmış. Bu da yalnızca saniyenin onda biri gibi hesaplar üzerinde yanılmamış olduğunu gösteriyordu. Patlayıcı madde miktarı üzerinde de yanılmıştın. Geniş bir otomobilin içine ittiler seni. Stropontenli diye araba. Bunları oturarak seni hemen sorguya çektiler. Kimsin? Kimden para aldın? Ötekilerin adlarını söyle. Motorlu teknede kimler vardı? Ve ardından sille tokat girişip tekme de sallıyorlardı. Aralarında en vahşici davrananı, sivil giyinmiş, maymun suratlı, derisinin üzerinde krater büyüklüğünde delikler bulunan, çiçek bozuğu, şişman biriydi. Eli çok ağırdı. Yumrukları bir boksörünküne benziyordu. Sen hiç cevap vermeyip, sessizlikle karşı koydukça daha da kızıyor, hayvanlaşıyordu. Konuş, katil, konuş. Konuşmazsan seni paramparça ederim. Cevap ver, cani, cevap. Tekmeyle gebertirim seni. Hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi numara yapma. Nasıl olsa paçayı kurtaramazsın. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Onun kim olduğunu bilmiyor, bilmek de istemiyordum. Senin düşündüğün tek şey, susmayı becermek, kim olduğun konusunda hiçbir izlenim edinmemelerini sağlamaktı. Senin kimliğini öğrenirlerse, arkadaşların kaçacak vakit bulamazlardı. Karşıda bir polis belirdi birden. Sert görünmeyen yaşlı bir polisti. Ötekinin ceket kolunu çekerek, ''Binbaşım, beni dinleyin binbaşım.'' dedi. ''Kim olduğunu ben biliyorum. Tanıyorum onu çünkü.'' Glifada mıntıkasında görevliydim. Bu oralıdır, Glifada'dan. Adı Panagulis'tir ve birden irkilen binbaşı, adamın sözünü bitirmesine meydan vermeden, fırın gibi açtığı ağzından, üstüne tükürükler saçarak bağırdı. ''Ha, demek sendin, yılan seni. Demek dışarıya kaçmamıştın.'' Teğmen Yorga Panagulis. Buradaydın demek. Seni namussuz, seni asker kaçağı, seni satılmış seni. Atina'daydın ha? Alçak, kaçabileceğini sanıyordun ha? Ardından boynunda bir yanık sızısı duydun. Boynunda sigara söndürmüştü. Bir inilti çıkardın ve zihnine sis bulutları yayıldı. Hayatının son yıllarında tutuklanışını bana anlattığın zamanlar boynunda sigara söndürülmesinden sonra olup bitenleri anımsayamıyordun. Zihninden bulup çıkarabildiğin dağınık görüntülerdi. Bölük pörçük şeylerdi. Yaşlı polis, çiçek bozuğu yüzlü adamın dikkatini çekmeye çalışarak senin Yorgo olmadığını, kardeşi Aleko, Panagulis olduğunu anlatmak istiyordu. Binbaşı artık kimliğini bildiğinden emin olduğu için yaşlı polisi iterek, ''Git, gitsene budala, beni rahat bırak, meşgul olduğumu görmüyor musun?'' diyordu. Yaşlı polis, meramını anlatamadan boynunu eğerek çıkıp gitti. Bunun dışında hiçbir şey anımsamıyordun. O otomobilin içinde geçirdiğin 2 saat ve bu zaman içinde yapılanları hatırlayamıyordun. Fakat tam olarak anımsayabildiğin bir şey vardı. Ladas'ın gelişi, o zamanlar Papadopoulos'un sağ kolu olan İçişleri Bakanı Ladas. Onun öne geçebilmesi için üniformaların oluşturduğu duvar yelpaze gibi açıldı. Yüz yuvarlak ve yağlanmış gibi parıldayan yüzü sana doğru eğilirken etli elleri de omuzuna neredeyse okşayacak gibi dokunuyorlardı. Yıvış yıvış bir ses sırtından aşağı iniyordu. ''Dinle temelim. Ben senin kardeşin Aleko'yu tanıyorum. Politeknik'te oğlumla birlikte okuduğu günleri bilirim. Yumuşak başlı biri değildi. Anarşist bir tipti. Karamanis'i eleştirir, kraliyet ailesinden nefret eder, Averof'a çok kızardı. Komünizmden hoşlanmazdı, hiçbir şeyden hoşlanmazdı. Fakat akıllı bir çocuktu ve iyi tarafını bulup konuşabildiğinde kafasını çalıştığını görürdün. Bunları sana neden anlatıyorum biliyor musun Teğmen? Çünkü Aleko burada olsaydı sana, Ladas'a her şeyi anlat, Ladas'a güvenebilirsin derdi de ondan. İtiraf et Ladas'a, bu suikastin ardında bulunan kişileri, başına sardığın dertlerin birazından kurtulmuş olursun. Bütün bunları tüm ayrıntılarıyla anımsıyordun çünkü Ladas yanına geldiğinde içini bir ağlama isteği kaplamıştı. Aslında ağlama isteğine kapılmaman gerekirdi. Seni Yorgo Panagulis tanımaları bir avantaj sağlıyordu, sana birkaç gün değilse bile birkaç saat kazandırabilirdi. Arkadaşların da bu sayede tehlikeyi atlatma fırsatı bulabilirlerdi. Ne var ki bu çelişkili durumun senin için bir avantaj, bir şans olduğunu düşündükçe ağlama isteği gelip boğazında düğümleniyor ve gözlerin yaşarıyordu. ''Sen de askerliği terk etmelisin Yorgo.'' demiştin ona. ''Ama ben muvazzaf subayım Aleko. Bunu yapamam.'' ''Neden yapamayasın? Yapman gerekir. Onun için yapabilirsin.'' ''Elimde değil Aleko. Yapamıyorum. Başaracaksın.'' Onu ikna etmiştin ve sonunda ordudan kaçtı. Meliş Nehri'ni geçerek Türkiye'ye kaçmıştı. Oradan da Lübnan'a, sonra da İsrail'e. Onu kabul eden, ona yardım eden hiçbir ülke bulamamıştı. Tam bir hicret. Sonra da Hayfa Limanı'nda İtalya'ya gitmek üzere bir gemiye bineceği sırada İsrailliler yakalamışlar ve Atina'ya götürüp Junta'ya teslim etmesi için bir Yunan gemisi süvarisine teslim etmişlerdi. Süvari de onu bir kabineye kilitlemiş ve sözde kaybolmuştu. Çünkü gemi Pire Limanı'na geldiğinde kabin boş bulunmuştu. Fakat sen Yorgo'nun kaybolmadığını, öldüğünü biliyordun. Gördüğün bir rüyadan, gemi Hayfa ile Pire arasında yolculuk yaptığı gece sen o rüyayı görmüştün. Yorgo ile birlikte dağda bir uçurum kenarında yürüyordunuz. Altınız denizdi. Bir ara dağ sallanmış, bir çığ Yorgo'yu alıp götürmüştü. Yorgo diye bağırmıştın, onu sormaya çalışarak, Yorgo. Fakat tutamamıştın. Ve Yorgo aşağıya, denizde balıkların arasına düşmüştü. İkinci ayrımın sonu, sayfa 33.